Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 15.
Çapaçul. Öyle zayıf bir adamdı ki zavallıcık, duyun da inanmayın. Görün de inanmayın ya da siz bilirsiniz. Mübalağa mı ediyorum? Ederim tabii. Dikkatinizi verin dinlerken. Adil'di adı. Belki İdris olsa daha iyiydi. Hani ne bileyim, iyilerden oluşurdu öyle ince ince. Doğan'ın ona karşı hiç de adil davranmadığının altı otomatikman çizilirdi sanki her hitap edilişinde. İş yerindeki arkadaşları onu yakınlıkları oranında ve de hiyerarşi ekseninde Adil Bey, Adil, oğlum Adil, Adil evladım diye çağırırlardı. Dışarıdaki arkadaşları da ona Adilcim derlerdi mutlaka ama ne yazık ki iş yeri haricinde hiç arkadaşı yoktu. Zayıflığı içleri burkan bir zattı Adil Bey. Hani tüm hayatını birkaç gram daha süzülmeye vakfeden kadınlara örnek gösterilebilirdi, akıllarını fikirlerini daha faydalı işlere harcasınlar diye. Garson boy pantolonlar giyer, yine de büklüm büklüm büzerdi bellerini incecikleri kemerlerle. Boyları da kısa gelirdi. Ne olsa 30'lu yaşlarının yarısını arkada bırakmış bir yetişkindi ve boy sorunu olduğu da söylenemezdi. Geniş paçalarının altından görünen bacakları, siyah ajurlu erkek çorabı giydirilmiş bir korkulun acıklı bacaklarına benzerdi. Açlık sınırında yaşayan ya da yaşayamayan Afrikalı çocuklardan tek farkı göbeği olmamasıydı. Bir de soluk benzi tabii. Zavallı adam sadece zayıf değil, aynı zamanda da inanılmaz pasaklıydı. Tam bir çapaçul. Ha bakın, bana kalırsa yüksek kaliteli bir pislikti onunki. Ne elleri kirden kararır, ne tırnak diplerine öyle koyu gri, silgi çöpüne benzer ittirince çıkan yumuşak parçalar dolardı. Ama iki yıkanma arasında bir aydan kısa tutmadığını biliyorum. Banyo yaparken başını beklemiyordum tabii ki, ne münasebet. Aşık olduğu bir stajyer kız söylemişti. Onun yalancısıyız, o da Adil Bey'in. Bunu önünde sonunda yatağa atma içgüdüsüyle ilgilendiği bir kıza anlatması, bu olsa olsa en yakın dostuna verilebilecek bir sırdır, o da üzerine gelirse. Adil Bey'in zihinsel kapasitesi konusunda ciddi şüpheler uyandırmıştı o zamanlar. Bende de demedim kimseye. Neme lazım? Aynı ceketi günlerce giymesi neyse de biz memurlar nispeten pahalı parçalardan az sayıda ediniriz genellikle. Aynı gömlekte 5 gün üst üste giyilmez ki. Bizlere bile fazla gelir bu kadarı. Söz gelimi haftaya pembe başlayan gömleği hafta sonunu gri bir gömlek olarak karşılar. Pazartesi jilet gibi ütülü oldukları halde apartman kapıcısının karısı yaparmış ütülerini, bizim şefe söylerken duymuştum. Cumaya varmadan birer bürümcük yığınına dönüşürlerdi. Zavallı Adil Bey akşamlarını bir başına çamurlu suya bulanan gergedanlar gibi alkole bulanarak geçirirdi. Birkaç kere hastalandı da evine gittik şubeden arkadaşlarla. Her yer boş içki şişeleriyle doluydu. Bütün perdeler kapalıydı. Köşesinden yayı fırlamış, eskiden kırmızıymış şüphesi uyandıran bezermiş bir kanepede yatıyordu. Kedileri hiç ayrılmıyorlardı boşucundan. Ya 4 kedisi vardı zavallıcığın. Cincir, incir, gıcır, bücür. Başkaca da kimsesi yoktu. Anne babasını çok küçükken kaybetmiş. Adil Bey'i halası büyütmüş. Kadıncağız öldüğünde ne üzülmüştü hiç unutmam. Neyse, tekrar dönelim Adil Bey'imize. İcap ederse bilgiler veririz yine ailesinden. Efendim, bu Adil Bey artık vücudu alkolü banyosuzlukla mı birleştirirdi ne olurdu bilmem, pek kesif kokardı. O dönemde şube çalışanlarının burun direkleri hep kırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Birkaç arkadaşınki kırıldı hatta. Memur maaşlarından artırdıklarıyla iyi kötü birer platin taktırdılar burunlarına da Adil Bey hiç üzerine alınmadı. Bari ameliyat masraflarının bir kısmını olsun üstlenir insan. Şimdi arkasından konuşmak gibi olmasın. O zaman yüzüne de söylerdim. Yeri gelseydi tabii, durup dururken değil. Denk duran dile zevali olmadığını o zaman da bilirdik biz. Kıt kanaat geçinen memurlardık zaten. Hak verirsiniz ki fazladan zevali istemezdik hiçbirimiz. Tüm bunlara bakıp da onu sevmediğimiz anlaşılmasın. 35 yıllık memuriyet bu, dile kolay. Herkesin arkasından atıp tutmak bir yerde alışkanlık olmuş işte. Yoksa iyi niyetli adamdı. Bizler de kendimize göre severdik onu. Daha doğrusu günün değişen şartlarına göre severdik, sever gibi yapardık. Gerekirse nefret de ederdik. Velhasıl idare ederdik. İçince pek müteakkim oluyormuş. Gören arkadaşlar söylemişti. Ama ben bu 2 ayda bir tertip edilen içkili yemeklere katılmazdım pek. Şimdi o adet de kalktı zaten, şükürler olsun. Bir yemeğe 2 haftalık vapur paramızı yatıracak kadar hovarda yetişmedik. Sorumluluğumuzu biliriz. O zaman da bilirdik. Bekarlar giderdi o yemeklere, çoklukla köprü altına, stajyer kızlarla biraz daha yakınlaşmaya. Yoksa canları balık istemiş de falan filan. Bahane efendim, ben anlardım da vurmazdım yüzlerine. Bana da hanımı al da gel derlerdi sağ olsunlar ama ben uzak dururdum, götürmezdim bizimkini. Görürse hep ister diye düşünürdüm. Nerede o yoğurdun bolluğu? Ama bak mutfak masrafından kısmazdım hiç, hala da kısmam ya. Ne istiyorsa canı pişirir, oturur hep beraber yeriz. Hanım ben ellerinizden öperler iki kızımız. Boğazdan kesilir mi? Kendimim diye söylemiyorum. Bir meyve çıkmaya görsün. Hiç gözümü kırpmam da alırım bir kilo. İkramiye almışsam iki. Boğazdan kesilirse evin bereketi kaçar derdi rahmetli babam. Nur içinde yatsın. Ne bonker adamdı. Aramazdı öyle yenilmişi içilmişi. Aklım dağıldı yine. Ne diyordum? Zavallı adamın başına gelenleri anlatacaktım değil mi? Efendim Adil Bey zayıflığından karnı içine geçe, risk faktörü yüksek kokusunu sağa sola saça dursun, yılbaşına yakındı, şubede yeni bir kadın memur işe başladı. Kısa boyluydu, tombuldu, pek bir şeye benzetemezdiniz görseydiniz. Çocukluğumda komşumuz Bayan Madlen'in evinde gördüğüm piyano gibi siyah saçları vardı. O piyanoyu unutamamışım demek ki, bak nereden nereye. Çok büyük göğüsleri vardı, ola ki Adil Bey mahvına göğüsleri sebep olmuştur. Vaka küçük olsalardı da fark etmezdi düşünüyorum da. Çöl sıcağında kıvranan adama su teklif etseniz aman bir de buz gibi olsun mu der. Benimki de laf işte. Kadının işe başladığı gün toplu takdim faslında tanıştırdı bunları şefimiz. Adamcağız o dakika aşık oldu. Hatta bana sorarsanız daha önceden aşıktı da kendi de dahil herkes o anda farkına vardı. Önce karşı cinsten bütün çalışanları umudu kesene kadar yaptığı gibi yardım etti işlerinde. Onun gibi güzel müzekkere yazanı yoktu hakkını vermek gerekir. Bir de güzel dosya tutardı ki hiç demezdiniz bu adam pis pasaklının tekidir diye. Biz de demezdik. Aklımıza bile gelmezdi. Bazen gelirdi aslında arkadaşlarla konuşurken ama üzerinde durmazdık. Efendim bu kadın adı Ayten'di. Pek fettan bir şeydi. Bol bol makyaj yapar, baygın kokulu parfümler sürerdi. Alerjik astım olan arkadaşlara yasaklamıştı yanına bir metreden fazla yaklaşmayı dairenin doktoru. Tıkanırsınız ayol, bir de sizle mi uğraşacağım derdi. Doktor da ne musibet kadında öyle düşman başına. Biz hani erkektik gazabına nispeten daha az uğrardık da kadın arkadaşlarımıza etmediğini koymazdı. Hele bir de kendinden genç güzel oldular mı bir köteyi basmadığı kalırdı. Onu da zevkle basardı da ihtimalü ki kovulmaktan korkuyordu. Tabii nerede kazanacaktı ki o parayı başka? Ben başka yerde günde 10-12 kişiye hakaret etme karşılığı maaş alındığını görmedim. Siz gördüyseniz bilmem. Bu Ayten yelpaze misal takma kirpikler taktırmıştı bir keresinde de bizim kızlara haftalarca gülecek malzeme çıkmıştı. Benim hoşuma gitmişti aslında kadın dediğim bol kirpik de olur. Ama kızların korkusundan ağzımı açamamıştım. Kimse dillerine düşüp de huzurunu kaçırmak istemezdi. Ben de aynı fikirdeydim. Adil Bey Ayten'in ağzının içine düşerdi. E ne yapsın kadın mı görmüş? Hani yere basma başıma bas derdi ki o kadar. Kadın bunun zaafını anladı ya önce bütün vazifelerini üstüne yıkmakla başladı işe. Yazdırırdı adamı mektupları raporları bir güzel imzalardı altlarını. Adam onun işleriyle uğraşmaktan kendi işlerini yapamaz olur. Ayten de artık o zaman zarfında tırnaklarını boyar fal bakar. Evden getirdiği cep fotoğramanları okur. Kahve sigara içme bahanesiyle dairenin genç memurlarıyla fingirdeşir dururdu. Bazen de akşam annesine kolaylık olsun diye evden getirdiği taze fasulye vesaire zerzavatı ayıklardı. Evet Ayten'in bir annesi vardı. Babası evi bırakıp başka kadına gitmiş dediklerine göre. Anne kız Samatya'da o koca Mustafa Paşa diyordu. Göztepe'ye taşınması sonraki yıllara rastlar. Yıkık dökük bir eski zaman evinde otururlarmış. Evrak'tan bir arkadaşı vardı Nuray diye o söylemişti. Bir kere gitmişmiş. Bizimki çağırmış kızı da vergi iade fişlerini tazim ettirtmiş. Çok iyi bildiği bir şey varsa o da adam kullanmaktı. Ayten'in hakkı Ayten'e. Neyse bu Ayten bir zaman sonra Adil Bey'in alışıldık memur tiplerinden biri olmadığını anladı. Bu adam kullanıcılarının burnu da bir koku alır ki köpekler yanlarında hiç kalır. Adil Bey'in anne babasından intikal eden malı mülkü çoktu hayrını görsün. Adil Bey'in anne babasından intikal eden malı mülkü çoktu hayrını görsün. Ne hayrını görecekse ağız alışkanlığı işte. Epey de okumuştu öyle Frank mekteplerinde falan. Lakin garip fiziğinin yalnızlığıyla birleşmesiyle içkiyle tanışmış, Bu onun iş hayatındaki muvaffakiyetini de engellemiş, kendine layık bir eş bulmasını da imkansız hale getirmişti. Bizim daireden önce pek güzel yüksek maaşlı bir memuriyetteymiş. İlk işe başladığında söyledilerdi. Bir bahaneyle koymuşlar kapının önüne. Bu kadar meziyette bizim dairede mi çalışır yoksa insan? Bizim orası güzel yerdi. Memurlar da gel kim olursan ol yine gel. Yeter ki mühim birilerinin yakını ol zihniyetiyle işe alınırdı. Zavallı adam bir kısır döngüye takılmıştı adeta. Zayıflayıp pis koktukça kadınlar ondan uzak durur. Onlar uzak durdukça bizimki daha az yer daha çok içer iyice bir yıkanmaz olur. Kalan bir iki uyduruk kadın da uzaklaşır. Mutsuzluğu zincirleme büyür, katman katman dolanırdı ince bedenine. Ayten potansiyeli görünce durur mu? Adil Bey'in ufaktan başının etini yemeye başladı, ye iç temizlen diye. Beraber yemekhanedeki öğle yemeklerine gider oldular. Adil Bey evvelden pek nadiren yemek yerdi. Masaya oturur, bir çorbayı ya içer ya içmez, bizim de iştahımızı kaçırdığıyla kalırdı. Halbuki biz her verileni yerdik. Çok da güzel yemek verirlerdi o zamanlar. Çorbasından tatlısına, mevsimine göre meyve, bir çeşit sıcak yemek, yanında pilavı, efendime söyleyeyim cacık yerine göre. Bir de iyi garsona denk geldiysen ikinci tabakları bile alır, tıka basa doyardın. Bizim dairede çalışan erkek memurların kalçalarının bile, hadi kadınlarınki bir kaderdir, yemeğin salçalısı atasözüne rahatlıkla konu olabilecek genişlikte olmasını idarenin yemek konusunda gösterdiği bu âli cenaplığa bağlamak gerekir kanımca. O zamanlar Ayten'e yaranacak ya bizimki. Yemeğe inmek de kalmaz, oturur her verilerini de mideye indirirdi bir güzel. Güya kadın buna kollarına bakınca içim fena oluyor. Ayol ne bu böyle demişti. Bu da aklı sıra çarpık bacaklı karacadal uzun, tabii bacakları da çarpıktı, gözüne girecek. Biz yine de sevinirdik. Evet kadın af buyurun biraz kaltak ruhluydu ama hiç olmazsa adamı eriyip bakmaktan kurtarıyor diye düşünürdük. Aman bu Adil Bey ne koştururdu o yemekhanede. Salata verince biz memurlar için konsantre limon suyu koyarlardı masaya, idarecilere dilimli taze limon. Bu hemen koştururdu yemekhanenin idareciler bölümüne hanımefendiye limon getirmeye. Tabii iki bölümlüydü yemekhane, büyükler küçükler. Kas sistemini bilenler daha iyi anlayacaklar. Biz gocunmazdık, taze limonu kim kaybetmişti de biz bulacaktık. Limon suyu neyimize yetmezdi. Biraz plastik kokardı ama basbayağı ekşiydi. Ama Ayten Hanım taze limon isterdi. Babasının evinde de öyle görmüştü ya. Büyüklerimizle oturduğumuz yerler ayrıydı. Ama Allah için arada duvar falan yoktu öyle. Birbirimizi görürdük. Daha doğrusu biz onları görürdük de onlar bizi görmez gibiydiler. Ama işlerine gelince görürlerdi tabii. Haksızlık etmeyelim. İdarecilere de aynı yemekler verilirdi sonra. Yani neredeyse aynıydı. Zeytinyağları, tatları falan saymazsak. Bir de haliyle garsonlar onlara daha bir güler yüzle servis yaparlardı. Gerçi üzerlerinde ucunu yemeklere bandıracak kürkleri yoktu ama isteseler olabilir bilinci yemekhane personeline yetiyordu besbelli. Gelir düzeylerimiz arasındaki yakınlıktan olacak, garson kısmı eğitime, aileye ıvıra zıvıra bakacak değil ya, bize karşı küstahlıkla yüz gözlük arasında gidip gelen dostane bir samimiyetle yaklaşırlardı. Bizler de fazladan yemek için bu yılışıklığa çanak tutmaz değildik hani. Nerede kalmıştık? İşte kadının gözüne gireceğim, hoş görüneceğim diye adamcağız da bir çaba ki sormayın gitsin. Kilo alacak ya, önce sadece öğle yemeklerine inen adam, sonraları bir de akşamüstleri civardaki büfelerden yemek getirtmeye başladı. Yedikçe yiyesi geldi. Pankreası fazla mesai yapmaya başladı. İnsülin salgıları çıldırdı. Bizim bilmiş kızlardan biri söylemişti. Yoksa ben anlamam böyle şeylerden. Son 40 senedir 10 kilo almışım peyderpey. O kadar olur. Kafa yorma lüzumunu görmem hiç bu kilo meselelerini. Adil Bey öğle üzerinden hariç kuşluk vaktinde de sağa sola sipariş vermeye başladı. Artık günün her saatinde elinde paketlerle servis yapan çocuklar geliyordu şubeye. Önceleri hoşumuza gitti. Adam gitgide semirmeye başladı. Yanaklarına renk geldi diye. İlk etapta ince hoş bir adama dönüştü. Artık getirdiği yemeklerle de yetinmez olmuştu. Evden de sürekli takviye yapıyor, yarım ekmeğin arasına artık bekar evinde ne bulursa doldurup getiriyordu. Büfelerden gelen adamları beklerken içi ezilince atıştırmak içinmiş, öyle diyordu. Beslenmesi son sürat devam ederken tipi de gitgide gayet normal kilolu bir adama dönüşüyordu. Artık banyo aralarını da öyle uzatmıyordu. Bir hafta bilemediniz 15 günde bir yıkanıyordu. Banyo sıklığına ilişkin tam bir rakam veremiyorum. Çünkü biz de arkadaşlarla bir mutabakata varamamıştık. Yeni kıyafetler de alıyordu kendine kredili satış yapan çok katlı modern mağazalardan. Hafta sonları Ayten'le kibar semtlerdeki büyük alışveriş merkezlerine gidip hamburger, pizza falan yiyorlardı. Daireden arkadaşlar görmüştü. Ayten de daha bir güzel giyinir olmuştu. Bize güzel geliyordu tabii. Erkektik ne olsa o kadar anlıyorduk. Kızlar bakıp bakıp gülerdi yoksa. Ayten süsten hiç kaçınmazdı. Kıyafetine alıcı gözle baktığınızda ne kadar dingin bir insan olursanız olun kafanız karışırdı. Saçına kulağındaki küpelerle uyumlu taşlı çemberler takardı. Parmaklarında her daim çeşit çeşit ince altın yüzükler olurdu. İçe doğru kaviste uzun sivri tırnaklarını da kırmızıya boyayınca karnaval yerine dönerdi elleri. Bileklerindeki kibrit çöpü altın bileziklerde cabası. Kalın süslü kemerler takardı bir de. Ola ki belinin kalınlığını bir meziyet sanıyordu da kimsenin dikkatinden kaçsın istemiyordu. Ten rengi ya da siyah ince naylon kilotlu çoraplar giyerdi. Dizden aşağısı nispetsiz şekilde kısa olduğundan tombul bacakları birer but gibi görünürlerdi. Tepsiye yerleştirdikten sonra biraz salçayı yoğurtla karıştırıp üzerlerine süresiniz, birkaç da patates dilimleyip yanına yönüne koyup fırına veresiniz gelirdi. Ne var ki Adil Bey'in gözü dünyayı görmez olmuştu. Bazı arkadaşlar Ayten'in adamcağıza eşek beyni yedirdiğinden şüpheleniyorlardı. Ben hep günah pis boynuna, almayın günahını derdim ama dinleyen kim? Beni zaten kimse dinlemezdi. Aslında kimse birbirini dinlemezdi de dinlermiş gibi yapardı. Bizim dairede herkes bilir kişiydi çok şükür. Konuşur kişi ve de dinlemez kişi. Bu arada günler geçmekte, Adil Bey yeme eylemine kararlı bir şekilde devam etmekte, normal kilolu bir adamdan hafif topluya, hafif topludan gürbüze, gürbüzden genç erisine, genç erisinden şişmana dönüşmekteydi. Yemek aralarında büfelerden tost getirtme alışkanlığını bir kenara bırakmış, civarda bulunan et lokantalarından düpedüz yemek sipariş etmeye başlamıştı. Bizler kahvaltımızı yeni bitirmişken, tabii memur kısmı çokluk dairede eder kahvaltısını, simit, poğaça, börek, yanında da çay. Memurla çay cinle tonik gibidir. İktisat tahsil edenleriniz bilecek, hani şu birbirini tamamlayan, beraber tüketilen mallar misali. Biz çayı tüketirdik, çay bizi, hayat hiç ayırt etmeden topumuzu. Adil Bey çoktan yoğurtlu kebabını yemeye başlamış olurdu. Her zaman kebap yemezdi. Kızlar en çok kaburga ile ciğer yediğinde fena olurlardı. Gençlik işte. Yeni hayatını Ayten ve boğaz taşlama üzerine kuran Adil Bey içki de içmez olmuştu. Artık kesif kokmuyordu öyle eskisi gibi. Sadece ağzı sürekli soğan kokuyordu o kadar. Bir de sipariş verdiği yemekler yüzünden şubeye hiç kalkmayan bir sis gibi içli bir yağ buğusu sarmıştı. Bir müddet sonra ona da alışmıştık. Mutlu olsun, içki içmesin, sağlıklı olsun yeterdi. Bizim kötü yönümüz de işte böyle vicdanlı olmamızdı, ne yaparsınız? Sürekli birbirimizin kuyusunu kazar, birimizden birimiz kızılan kuyuya düşesi olduğunda da bir üzülürdük ki sormayın. Kazı esnasında en çok kazma sallayanlarınsa, deyim yerindeyse içleri parçalanırdı. Biz de aslında ne iyi niyetliymiş bak, ne kadar da harap oldu diye iyice bir üzülür, kazmayı sağa sola şevkle sallayışını unutuverirdik. Eh, düşenin dostu olmazdı, bunu hepimiz bilirdik. Ne yaparsınız işte, biz de bu kadar adamdık. Evlenmeye karar verdiklerinde Adil Bey de artık tam bir tosuna dönüşmüştü. Boynu kat kat olmuş, göbeği ha suyu geldi ha gelecek kıvamına gelmiş, iki kolunu iki yandan yere dik uzatamaz olmuştu. Yürürken boşlukta yuvarlanarak ilerleyen bir kütle izlenimi verirdi. Ben koridorda gördüm mü kaçırmaz seyrederdim, hoşuma giderdi. Adil Bey şefimizden rica etti Ayten'i istemesini. Bir akşam giyinip kuşanıp gittiler. Çiçek yaptırmış Adil Bey. Bir de en pahalısından bir kutu yaprak çikolata. Hacı Bekir lokumu neyine yetmezdi ana kızın ya. Neme lazım karışmadım. Parasını benden mi istedi sanki? İstese o dakika söyleyiverirdim. Sakınmam hiç lafımı ben. Yeri geldi mi yapıştırırım. Ama yeri hiç gelmez nedense. Gidip kızı istedi şefimiz. Ne iyi adamdı, herkesin sıkıntısına koşardı elinden geldiğince. Biraz zayıf kişilikliydi ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Ayten'in anası bunları hemen dayamış listeyi. Evde kına, salonda nişan, bir de yemekli düğün istemiş. Bütün evin eşyasını da yıkmış adamın üstüne. 2 metre altın köstek, bir Trabzon bileziği, 2 de Adana burması. Ayten durur mu? O da hemen Adil Bey'in Göztepe'deki evinin düğünden önce üzerine yapılmasını şart koşmuş. Adamcağız ne döküldü saçıldı aklı durgunluk verir. Neyse her istediklerini yaptı. Düğün masrafı, evlilik sitesi derken yemenin dozunu da iyiden iyiye kaçırdı. Bu adamda bir iptila meyli vardı, hep söylemişimdir. İptilanın kendisine müptelaydı da sanki nesnesi zamana şartlara göre değişiyordu. Hiçbir zaman bir vasatiyet simgesi olmamaya kararlıydı anlaşılan. Olmadı da zaten. Huzur içinde yatsın. Ya öldü. Can bu dayanmadı tabii bir yerde. Evleneli daha birkaç ay olmuştu ki kadın başladı diyetisyene git zayıfla demeye ya Adil Bey zapt edebilene aşk olsun. Daha fazla yiyebilmek mümkün olsaydı hani evlenmeden önceki halinden bile çok yiyordu diyeceğim geliyor. Neyse yine her zamanki gibi bir sabahtı. Şube sakindi. Kahvaltılarımızı yeni bitirmiştik. Kimimiz gazete okuyor, bilgisayar bilenler fal bakıyordu. Sayın Müdürümüz Kenan Bey kendine bir kurban bulmuş, oturtmuş karşısına anlatıyordu. Öğle tatili zili çalana kadar zil çalardı ya ne sandınız? Anlatacağını tahmin ediyorduk. Öldüyse Allah rahmet eylesin, kaldıysa selamet versin pek severdi konuşmayı. Bir akçe verirdiniz başlardı konuşmaya. Artık kendi bütçenize göre başınızı sokacak babadan kalma evinizi bile gözden çıkarası olurdunuz da susmazdı. Çoğunlukla da büyük adamların anılarını anlatırdı. Onun büyük adam sınıfının kapsamı genişti biraz. Bizim dairenin idarecileri, hizmet verdiğimiz tüccarlar falan girerlerdi hep bu sınıfa. Kulaktan dolma anıları da, kitaptan okuduklarını da hep kendisi de oradaymış gibi anlatır, anı kişilerin hüviyetlerine bürünür, diyalogları canlandırırdı. Bazı arkadaşlar konuştururlardı, ya eğlencelik olsun diye ya da o aralar izin işleri olurdu onu hallettirmek için. Ben uzak dururdum, oldum olası tiyatro sevmemişimdir zaten. Bir keresinde 3-4 saat beni esir etmişti de eve gidince hanım başımı eşarpla çattığı halde bütün gece ağrısından uyuyamadıydım. İşte aynı sabah mesai saatinin başlangıcında Ayten geldi. Adil biraz gecikecek dedi. Rahatsızmış ama mühim değilmiş. Biz de üzerinde durmadık. Öğlene doğruydu. Adil Bey kapıda göründü. Görmeyeli daha da şişmiş gibiydi ya da bana öyle geliyor şimdi düşününce. Şubenin ortasına kadar yürüdü, tam masasına doğru ilerleyecekti ki inanılmaz, tanımlara sığmaz, neredeyse doğaüstü bir gürültüyle sarsıldık. Adil Bey patlamıştı. Aman yarabbim. Kızlar ciyak ciyak bağırmaya başladılar. Hepimiz donup kaldık. Müdürümüz bile konuşmasına ara verip çıktı camlı bölmesinden. Adil Bey'in kafası kopup fırladı, şaşkın gözlerle bakan müdüre istem dışı kafa attı. Adamın yüzü korkudan sapsarı olmuştu. Sonra yaşadığı şoktan olacak, o deforme ağzını bıçak açmaz oldu bir müddet, biz de azıcık başımızı dinledik. Kapının girişinde yüzü sivilceli, Hollanda cinsi iri memeli bir kızcağız otururdu. Adil Bey'in patlak midesi de kızın kafasına geçti mi sana? Sabah yediği etli patatesli bezelye yemeğiyle biber dolmaları ve tahmin ettiğim kadarıyla yoğurt birbirine bulanmış, kızın saçlarının arasından süzülüyor, ağzına yüzüne her yerine sıvanıyordu. Olur olmaz şeye gülen hafif kızcağız sonrasında İngiliz mürebbiyeleri gibi bir ciddiyete büründü ki sormayın. Bağırsakları karın zarıyla beraber küçük şeflerden, Karaçit'ten biktardık aramızda. Birinin yüzüne, boynuna dolandı. Adamcağızın dışkısı kadının ağzına burnuna sıvandı. O kargaşa içinde sevinemedik bile. Yoksa küçük şefi sevmezdik hiçbirimiz. Kıyafetleri patlamış balon artıkları gibi şubenin her tarafına saçıldı. Ayakkabısının bir teki nasıl şiddetle fırladıysa Akil Bey'in bilgisayarının ekranını çatlattı. Zaten kullanmayı bilmediğinden üzerinde durmadı adamcağız. Hepimiz memur kılığında kıyafet balosuna gitmiş putlar gibiydik. Ne kadar süre öylece kaldık bilmiyorum. Neden sonra yan şubelerde çalışanlar da gürültüye geldiler. Ortalığı bir kargaşadır aldı. O sırada çok önemli evraklar imzalamakta olan büyük amirimiz de ne olduğunu anlamak için soluğu bizim şubede almıştı. Dalına dokunmadığınız sürece daima soğukkanlılığını muhafaza edebilen bir adamdı. Hemen duruma el koydu. Elinde tuttuğu dolma kalemi sallayarak sağa sola talimatlar savurdu. Ortalığı temizletti, emniyete haber verdi. Polisler yarım saate kalmadan geldiler. Aramızda nispeten sakin olan arkadaşlar vardı, onlara sorular sordular. Zavallı adamdan arta kalanları tetkik edip zabıt tuttular. Patlama sınıfına girince tutanak gerekiyormuş, öyle dediler. Ertesi gün cenazesinde değil birbirimizle konuşmaya, göz göze gelmeye bile çekiniyorduk. Hepimiz kendi akıl sağlığımızdan şüpheye düşmüş gibiydik. Adeta ortak bir kabus görmüştük. Adil Bey'in paramparça olup şubenin her köşesine dağılmasından çok, sanırım patlama anının hemen arkasından karısı olacak kadının attığı kahkahaydı dengemizi bozan. Birbirimize hiç itiraf edemedik. Dedikoduyu mayalandırıp kabartmakta üstümüze yoktu da, nedense gerçeği dile getirmekten pek rahatsız olurdu.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.